Ayrım 52. Kanın Sesi Kimsecik 3. Yaşar Kemal. Sayfa 581. Sıtma daha ortalığı kırıp geçiriyor. Sivrisinek bulutlarının uğultuları köyün göğünde yoğunlaşarak sürüp gidiyor. Cibinliklerin içinde her sabah köylüler kanla şişmiş yüzlerce sivrisinek öldürüyorlardı. Kan içinde kalarak bu sinekler bu cibinliklerin içine nereden nasıl giriyordu, kimse de buna akıl sır erdiremiyordu. Oysa herkes her gece yatağa girmeden önce cibinliklerin eteklerini sıkı sıkıya döşeklerin altına sokuyordu. Çocuklar bunların hiçbirisine aldırmıyorlar, kutsal işlerini kelleyi koltuğa alaraktan sürdürüyorlardı. Mustafa ile Mehmet gözleri arkada kalmadan pamuk tarlasına döndüler. Mustafa Efendi'nin kininleri, Doktor Ahmet Bey'in iğneleri birazcık fayda etmiş, sıtmalılar arasında sağlamlar görülmeye başlamıştı. Mustafa ile Mehmet arkadaşlarına gözleri gibi güveniyorlardı. Bu çocuk milleti bir kez bir şeyi kafaya koymasın, ser verirlerdi de sır vermezlerdi. Çok deneylerden geçmişlerdi. Paranın yerini hiç kimse öldürseler de kimseye söylemezdi. Hırsızlığı da kimse duyamaz, bilemezdi. Yakalansalar da yakalayanlar, çocukların etlerini kerpetenle koparsalar kimsenin ağzından bir söz alamazlardı. Bu bakımdan da güvencedeydiler. Ali Çavuş Mustafa ile Mehmet'i tarlada görünce sevincini belli etti. ''Hoş geldiniz deli oğlanlar, çalışacak mısınız?'' diye onları karşıladı, kuşu gösterdi. ''Ergele alıştı'' dedi. ''Şimdi öldürseler bir yere gitmez.'' Öğleye kadar çapaladılar. Herkes yardımcılardan dolayı kıvanç içindeydi. O kadar çalışmışlar, çalışmışlar, tarlanın daha dörtte birisini otlardan kurtaramamışlardı. ''Mehmet, git de sen söyle'' dedi Mustafa'ya. ''O çocuklar içinde seni sever.'' Başkaca bana da herkese de gıcık olur. Senin baban var ya, sağlığında ona çok para verip çok tura, çok keklik almış da. O her zaman söyler, hemen şimdi git. Az önce kahvesini içti, çardağın altına uzandı. Azıcık yel fisiledi. Kahveyi içince, yel de fisileyince, bak kuşuyla konuşuyor. Kuşuyla konuşunca onun keyfine diyecek yoktur. Hadi git yanına da söyle. Mustafa ikircikliydi. İkimiz gidip de söylesek. Olmaz, sen yalnız gideceksin, seni hiç kırmaz. ''Babam var ya.'' Mustafa adımlarını bir atıp bir durarak gitti Ali Çavuş'un karşısına, güneşin alnına dikildi. Orada kala kaldı, konuşmak istiyor konuşamıyordu. Ali Çavuş başını kaldırdı, onun geldiğini daha o gelip durduğunda görmüştü. ''Ne o deli olan, gel bakalım gölgeye de şurada yanımda otur.'' diye eliyle toprağa vurdu. Mustafa çardan gölgesine gitti ya oturmadı. ''Söyle, senin dilinin altında bir şey var.'' Çocuk kekeledi, konuşamadı. ''Söyle, söyle.'' gülümsedi Ali Çavuş. ''Söyle canım, ne istiyorsan söyle.'' Mustafa ''biz'' dedi, durdu, kendini zorluyordu. ''Biz, biz.'' Ali Çavuş gözlerini onun gözlerinin içine dikmiş bakıyordu. ''Biz Mehmet'le dedik ki, hani dedik.'' Gene sustu. ''Siz Mehmet'le ne dediniz?'' Mustafa'nın kekelemesi geçti. ''Hani dedik ki, siz bu pamuğun otunu bitiremeyeceksiniz. Pamuğun yarıdan çoğunu ot basacak. Ot basınca da hiç pamuk olmayacak, fidanlar yanacak.''
''Bu belli, hepimiz acemiyiz, çapalamayı bilmiyoruz.''
''Bilmiyorsunuz'' dedi Mustafa övünerek, ''ama biz biliyoruz.''
''İyi ya, öyleyse siz yardım edin bize, kale boynuna oturup da gece gündüz Düldül Dağı'na bakacağınıza.''
''Öyle değil Ali Çavuş amca, iş hiç senin dediğin gibi değil, biz var ya.'' Mustafa artık açılmış, sıkılmayı unutmuştu. ''Hani biz var ya, dedik ki, biz dedik ki siz çapalayamayacağınız yanacak yerlerden azıcığını bize verseniz de, biz orasını çapalasak da, pamuğunu biz toplasak da, toplayınca satsak da, satınca da paralar kazansak da, o paralarla da...''
''Ne alacaksınız?'' diye sordu Ali Çavuş.
Mustafa gene kekeledi. ''Hani dedik ki, bizim de paramız olsa...''
''O parayı ne yapacaksınız?''
Şahin gözlerini sertleştirerek, arayarak, sorusuna karşılık isteyerek, Mustafa'nın gözlerinin içine bir iyice keskinleştirerek dikmişti. Çocuk kıvranıyordu, sonunda vereceği karşılığı bulunca sevindi. ''Hani dedik ki Mehmet'le herkesin cebinde parası var, biz de birazcık büyüdük, bizim de cebimizde paramız olsun, şu güzelim pamukları ot boğacağına.'' Ali Çavuş ayağa kalktı.
''Gel benimle'' dedi. Giderken de eğildi. Çatalın üstündeki kuşunun kanatlarını sıvazladı. Mustafa'ya da ''gördün mü kuşumu?'' dercesine baktı. Hasan Ağa'nın çardağına gittiler. Onlar çardağın gölgesine oturmuş dinleniyorlardı. Hasan Ağa Ali Çavuş'u görünce ayağa fırladı. ''Buyur Ali Çavuş.'' Ali Çavuş ''gel hele Hasan azıcık'' diye olduğu yerde durdu. ''Gel hele, seninle işimiz var.'' Hasan Ağa adımlarını sıklaştırdı. Çabucak Ali Çavuş'un yanına geldi. Ah ah dedi, biz bu tarlanın otunu bitiremeyeceğiz. Tarlayı çok, çok ot basmış.
Bak Hasan Ağa, Mustafa ile Mehmet bizden ne istiyorlar? Bizden birkaç dönüm tarla istiyorlar, çapalayacaklar.
Bu sırada Mehmet koşarak gelmiş Hasan Ağa'nın yanında durmuştu.
Sen nasıl istersin Ali Çavuş? Bunlara birkaç dönüm tarla verelim mi? Çocuklar çapalasınlar, pamuğu da toplasınlar, satsınlar, paraları da kendilerinin olsun.
Olsun dedi Hasan Ağa.
Sonra bu paraları bizim elimizden almayacaksınız diye atıldı Mehmet.
Ali Çavuş gözlerini Mehmet'in gözlerine öfkeyle dikti. Mehmet büzüldü.
Sizin paranızı elinizden kim alacak ki?
Mehmet de Mustafa da sustu.
Haydi gidin beğendiğiniz yerden beğendiğiniz kadar tarla alın.
Mustafa ile Mehmet koşuşturdular. Tarlanın ucuna vardılar. En çok ot basmış bir yeri seçtiler. Taşlar koyarak kendi tarlalarını ötekinden ayırmaya başladılar. Bu takım çizme işi o gün akşama kadar sürdü. İşlerini çok özenle yapıyorlardı. O geceyi ikisi de yarı uykuda yarı uyanık geçirdi. Narın altında buluştuklarında bütün köy uykudaydı. Daha tan yerlerinin ışımasına çok vardı. Gece cikiliyor, gündüz hiç duyulmayan ırmağın cığıltıları geliyordu kulaklarına. Gök yıldızla döşeliydi. Arabanın altındaki köpeği uyandırdılar. Yeni keklikleri de yanlarındaydı. Kısık gediye vardılar. Gedik çok karanlıktı. Kale boynuna vurdular. Bir koşarak, bir yürüyerek tarlaya geldiler. Omuzlarındaki çapalarını indirip hemen işe koyuldular. Tan yerleri ışırken ötekiler arabayla geldiler. Zero Hatun çocukların kahvaltılarıyla birlikte bir su kabağı dolusu su da getirmişti.
Oo, ırgatlar, kolay gelsin. Ne kadar da çok yer çapalamışsınız, elinize sağlık.
Azığı bırakır bırakmaz gitti. Çocukların kahvaltıya oturmalarıyla kalkmaları bir oldu. Aceleleri vardı, hemen işe koyuldular. Pamuk fidanlarının yöresini elleriyle yoluyor, toprağı un ufak ediyor, fidanların boğazlarını elleriyle ince ince ufalttıkları toprakla dolduruyorlardı. Kuşluklayın her günkünden de daha sert sıcak çöktü, dünya bir ipiltiye kesti. Bakışlarını kaldırıp da az ileriye bakamıyorlar, kamaşan gözlerini hemen toprağa işlerine indiriyorlardı. Işığın karanlığı içindeydiler. Öğleye doğru ter içinde kaldılar. Üstlerindeki mintanlarını, gömleklerini, şalvarlarını çıkarıp bir donla kendilerini güneşe attılar. Zero onları böyle çıplak görünce elindeki çapasını yere attı, yanlarına koştu.
''Amanin çocuklar, ne yapıyorsunuz?'' diye bağırdı. ''Sıcak ciğerlerinize işler, sıcak geçer size, ölürsünüz.''
Mustafa başını işinden kaldırmadan ''Bize bir şey olmaz.'' dedi.
''Mehmet, bize bir şey olmaz Zero teyze.'' diye Mustafa'yı destekledi.
Zero Hatun konuştu konuştu, yalvardı yakardı, sertleşti, tarlayı bile ellerinden alacağını söyledi, onlara laf anlatamayacağını anlayınca da öfkeyle yanlarından ayrıldı. Ali Çavuş'u, Hasan Ağa'yı da dinlemediler, akşama kadar durmadan, dinlenmeden çalıştılar. Zero Hatun akıl edip de onlara yufka ekmek, bulgur pilavıyla ayran getirmeseydi öğle yemeğini bile unutacaklardı. Akşam oldu, gün battı, tarlalardaki insanlar köye döndüler. Bunlar kollarını kaldıracak güçleri kalmamasına karşın çalışmalarını sürdürdüler. Zero Hatun tarladan ayrılmadan önce yanlarına geldi. ''Çocuklar, işi bırakın da gelin, bu gidişle siz tarlanızı çabuk bitireceksiniz. Bugün öldünüz, tükendiniz, binin de arabaya gidelim.'' Çocuklar onları duymadılar bile. Zero Hatun ''Allah bin belanızı versin.'' dedi, öfkeyle yanlarından ayrıldı. Geberin, inşallah bu sıcakta kurur kuru ağaçlara dönersiniz. Otları pamuk fidanlarından ayırt edemeyince çapalar ellerinden düşünceye kadar çalıştılar. Çapalar ellerinden düşünce de toprağa serildiler kaldılar. Yıldızlar çıktı, yöreden çakal pavlamaları, kurbağa bıraklamaları geldi. Adaca kayalığındaki bir puhu üst üste üç kere öttü. Yılan ıslığına benzer ıslıklar duydular.
Mustafa haydi kalkalım Mehmet diyor, yerinden de kıpırdayamıyordu.
Mehmet kalkalım diyor, o da kıpırdayamıyordu. Gözlerinin önünden fırt fırt yarasalar geçti.
Yarasa dedi Mehmet.
Kayış kanat dedi Mustafa.
Birbirlerine tutunarak ayağa kalktılar. Onlar ayağa kalkınca kocabaş yanlarına geldi. Onu sığındığı çalının altında unutmuş gitmişlerdi. Çıkındaki ekmek kırıntılarını köpeğin önüne serdiler. Köpek kırıntıları yiyip bitirinceye kadar beklediler. Eve geldiklerinde Zero Hatun'u onları bekler buldular. Sofradaki bulgur pilavına ayrana saldırdılar. Yemekleri biter bitmez de yatağa koştular. Giyitlerini çıkarmadan uzandılar. küçük köpek gibi arkalarından gelen kekliklerini unutmuş gitmişlerdi. Keklik tarlada çekirge yakalayarak kendi karnını kendisi doyuruyordu. Zero kekliğe de su verdi. Çocuklar bugün de erkenden daha tan yerleri ışımadan uyandılar. Köpek onları nar ağacının altında bekliyordu. Çapaları sırtlarında, keklikleri arkalarındaydı. Koşarak tarlaya ulaştılar, çapalarını çekip çalışmaya koyuldular. Kuşluklayın gene soyundular, gene öğle yemeğini unuttular, gene akşam olup da gün batınca çapaları ellerinden düşüp bitkin toprağa serildiler. 10 gün sonra tarlaları yarı yarıya bitmişti ya, onlarda da yüzlerine bakacak hal kalmamıştı. Kapkara marsığa dönmüşler, derileri kırış kırış olmuş, gözleri çukura kaçmış, avurtları avurtlarına geçmişti. Yürürken ayakta doğru düz duramıyor, Zero Hatun da Ali Çavuş da kimsecikler de onlara karışmıyordu. Tarlalardaki köylüler de bu çırılçıplak gün doğmadan tarlaya gelen, gün battıktan sonra da oradan ayrılan çocukların bu insanüstü maceralarını şaşkınlıkla izliyorlardı. Salman kesik başlar Emine'nin gidişi, atların üstüne atılmış dağlardan getirilen eşkıya ölüleri, mezarlık bekçisi Cemal, her şey unutulmuş, konuşmalarının odak noktası Mustafa ile Mehmet olmuştu. Karpuz hırsızlığına gelince Mustafa ile Mehmet olsun olmasın başarıyla sürüp gidiyordu. İşi sakırga cin olan Nuri çocuk ele almıştı. Bu çocukların babaları köydeki fıkara kimseler olduğundan birkaç dönümlük topraklarındaki ürün erkenden kaldırılmış, pamuk çapaları birkaç günde bitmiş, çocuklar da serbest kalmışlar, karpuz talağını işini üstlerine almışlar, yürütüyorlar, satılan karpuz paralarını caminin minberinin altına Aşık Ali saklıyor, Allah'a emanet ettikleri paralarına kimseciklerin dokunamayacağını biliyorlardı. Mustafa ile Mehmet'in tarlalarının çapası 10 gün daha sürdü. Bir deri bir kemik kalmış çocuklar tarlalarını bitirdikleri bir ikindi üstünde sevinçlerinden takla atarak türkü söylediler. Adaca'nın kayalıklarının üstüne çıkıp bütün köye de türküler söylediler. Sevinçlerini sarı sıcağın altında çalışarak tükenmiş, ağızlarını yorgunluktan bıçak açmayan köylülere de aşıladılar. Bundan sonra 3 gün ne tan yerleri ışımadan ne kuşluklayın yataktan çıkmadılar. Öğleyin uyanınca da evde ne bulurlarsa tıkındılar. Folluklarda da yumurta bırakmadılar. Tavuklar horozlar kesip kendileri yolup kendileri pişirerek yediler. Öylesine oburlaşmışlardı ki oburduklarına kendileri de şaştılar. Bu arada kale boynunu da unutmadılar. Eski yerlerine oturup tüten boz bakır rengine dönüşmüş Düldül Dağı'na gözlerini diktiler. Tarlaları da hiç akıllarından gitmiyor. Bir koşu tarlaya kadar gidiyor, pamuk fidanlarının büyüyüp büyümediklerini gözden geçiriyor, geriye dönüyorlardı. Bir sabah ayakları gene onları nar ağacının altına götürdü. Nar tepeden tırnağa çiçeğe durmuş, neredeyse çiçeklerden yaprak gözükmüyor, alacakaranlığın buğusuna çiçeklerin alı dalga dalga dağılıyordu. Ağaca bakan Mustafa, gördün mü çiçekleri?
Gördüm dedi Mehmet.
Neredeyse kara yılanlar gelir. Narlar çiçek açtığında onlar yerlerinde duramazlar. Birbirlerine dolanarak kıpkırmızı kesilerek sevişirler.
İşte o zaman da onları deli poyraz öldürür.
Sevişenlere dokunulmaz dedi Mustafa, günahı ağır olur.
Allah da diye ekledi Mehmet, sevişen yılanları her kim öldürürse çont eder, ocağını da söndürür.
Çapalarını, kekliklerini, köpeği aldılar, tarlaya yöneldiler. Evlerin halkı çoktan tarlaya gitmişlerdi. İki ev halkı Ali Çavuş'un dışında canlarını dişlerine takmışlar, çalışıyorlardı ya, daha tarlanın yarısını bile çapalayamamışlardı. Bunlar çapalamışlardı da ne olmuştu yani? İşte pamukları bir türlü büyümüyordu. Soyunup bir daha tarlalarına giriştiler. Öyle çok çalıştılar, öyle çok çapa vurdular ki toprağa, toprak yumuşacık oldu. Yukarıdan bir yumurtayı atsan toprağa gömülürdü, öyle yumuşacık. Birkaç gün daha beklediler, gittiler geldiler, pamuk fidanlarını ölçtüler, biçtiler. Bir türlü büyümüyordu fidanlar. Üzüntülerini de bir türlü kimseye söyleyemiyorlardı. Acaba bu pamuklar hiç mi büyümeyecekti? Bir gün büyümeyen pamuklarına tarlanın kıyısına oturmuş üzgün, umutsuz bakarlarken Mustafa, ''Buldum'' dedi.
''Ne buldun?''
''Ulan bunlar susuz be, hiç susuz pamuk büyür mü? Hiç yağmur yağmadı, görmedin mi?''
Mehmet'in gözleri parladı, ''Sulayalım.''
Evden 2 koba aldılar, ikindi üstüydü, tarlaya vardılar. Köpeği, soyundukları giyitlerini tarlaya bırakıp uzaktaki Ceyhan Irmağı'na bir koşu gittiler. Kovalarını doldurdular, döndüler. Pamukların altlarında küçük çukurlar açtılar, suyu döktüler. Her sabah köylüler uyanmadan gene tarlaya damlıyor, ellerinde kovalar Ceyhan Irmağı'na gidip geliyorlardı. Pamuk çapaları bitti, tarlalardaki bütün köylüler evlerine çekildiler. Bir gün Ali Çavuş onlara geldi.
''Çocuklar, biz gidiyoruz. Tarlanın yarısını bile çapalayamadık. Millet öldü bitti. Zero Hatun, bizim avrat, o güçlü kuvvetli Hasan Ağa bile ayakta duramıyor. Biz gidiyoruz. Allah verirse bu kadarı bize yeter. Size gelince ben korkuyorum. Bu toprak bu kadar suyu, bu kadar bakımı kaldıramaz. Bakın be, toprağı un gibi elediniz. Sizin pamuğunuz aşırı gidecek, siz bilirsiniz.'' dedi. Çekildi gitti.
Kuşu elinde köpeğiyle, bugün üç tazısı da yanında, kamışlara gerilmiş asası da sırtındaydı. Çocuklar onun arkasından güldüler ve ırmağa gidip gelmelerini sürdürdüler. İşte gözlerinin önündeydi, pamuk fidanları her gün biraz daha büyüyor, yaprakları genişliyor, koyu bir yeşilde parlıyordu. Oysa öbür tarlaların pamuklarının boyları oldukları gibi duruyor, yaprakları da buruş buruş, toz içinde, boyunlarını bükmüşler soluyorlardı. Bunlar sulamalarını sürdürdüler, pamuklar büyüdü, yapraklar genişledi, parladı, pamukların boyu uzadıkça çocuklar sevinçlerinden uçuyorlardı. Onların sevinçlerine köyün öteki çocukları da katıldı. Karpuz hırsızlığına gitmeyenler kovaları, çam bardakları, testileri aldılar, yola düştüler. Irmakla tarla arasında bir koşuşturmacıdır başladı. Pamuk tarlasında sel sele gitti. Tarlanın içi diz boyu çamur oldu. Pamuklar da uzadıkça uzuyordu. Daha şimdiden pamuklar Mustafa'nın beline kadar çıktı. Tarlanın suya doyduğunu anlayan çocuklar bir süre için köye çekilip başka işlere koyuldular. Karpuz hırsızlığının yanı sıra tahıl kuyularından, ambarlardan, çuvallardan buğday, arpa, susam, fasulye, mercimek aşırdılar. Her çocuk kendi evinde ne bulursa angıt kayasını oraya taşıyordu. Öte geçedeki köyden gelen Aslanoğlu Hıdır da bunları çocuklardan satın alıyor, paralarını trink peşin veriyor, çocukları da daha çok, daha çok çalsınlar diye kışkırtıyor, caminin minberinin deliği paralarla doluyordu. Çocuklar işlerini öylesine gizli yapıyorlardı ki bundan hiçbir büyüğün haberi olmuyor, kuşkulanmıyorlardı bile. Yalnız Mustafa ile Mehmet iki elleri kan içinde de olsa her gün gidip tarlalarına bakıyor, pamuk fidanlarının günler geçtikçe daha çok boy atmasına seviniyorlar, pamuk tarlalarının fidanlarını kendilerininkiyle karşılaştırıyorlar, ötekilerin boyu bir karış geliyorsa onlarınkinin boyu 10 karış geliyordu. Çocukların pamukları köyde, yakın köylerde dillere destan olmuştu. Yalnız Ali Çavuş çocukların pamuğundan söz açıldıkça üzüntüyle boynunu kıvırıyor, hiçbir şey söylemiyordu. Bu minval üzere güz geldi, pamuklar renk renk çiçekler döktü, çiçeklerden sonra elmalar çıktı, kozalar yarıldı, pamuklar açtı, çocukların pamukları daha büyüyor, Mustafa'nın boyunu aşmış, başını almış gidiyor, ne bir çiçek açıyor, ortalıkta ne bir elma gözüküyordu. Büyükler Ali Çavuş'un dışında çocuklara bıyık altından gülüyorlardı. Hasan Ağa kendi pamuklarından çok kıvançlıydı. Çapalayabildikleri yerler dolgun, iri pamuklarla dolmuş, ortalık kar yağmışa dönmüştü. Tarlanın çapalayamadıkları yerlerinde bile otlara boğulmuş cılız pamuklar da öteki yerlere kıyasla az da olsa pamuk açmıştı. Millet birinci ağız, ikinci, üçüncü ağız pamuklarını toplamış, köye çekilmiş, pamuk tarlalarına köyün sığırları sokulmuş, çocukların pamukları gittikçe büyüyordu. Her bir pamuk fidanı birer küçük ağaç o gibi olmuş, bir tek çiçek bile açmamıştı. Çocuklar gene her zamanki gibi her gün tarlalarının başına geliyor, pamuklarının her gün biraz daha büyüdüğünü gördükçe sevinçleri artarak köye dönüyorlardı. Bütün öteki tarlalar kurumuş, kale boynundan bakınca bütün ovada incecik bir yeşilde tüten, ovanın koyu sarısı içindeki benek benek harman yerleriyle çocukların koyu yeşil tarlası kalmıştı. Ali Çavuş çocukları kırmak, üzmek istemiyor, dilinin ucuna gelen gerçeği onlara bir türlü söyleyemiyordu. Sonunda çocuklara acıdı. ''Bakın çocuklar'' dedi, ''siz kendinizi telef ediyorsunuz. Her gün, her gün sabah akşam buradasınız, yazık size. Sizin pamuğunuz aşırı gitti, her biri bir ağaç gibi oldu. İçine kaplan girse sökemez, atlı girse gözükmez oldu. Şimdiye kadar da bir tek çiçek açmadı. Neredeyse güz bitecek, bundan sonra da hiç çiçek açmaz.'' Vazgeçin bundan, salıverin köyün sığırını içine, bu işte burada bitsin. ben size gelecek yıl daha güzel bir tarla veririm. Siz de bu sefer Ceyhan Irmağı'nın bütün suyunu tarlanıza taşımaz, köyün en çok pamuğunu alırsınız. Bizim bu topraklarımız var ya, çok verimli topraklardır. O kadar suyu kaldırmaz. Sizin pamuğunuz aşırıya çaldı. Size daha önce de söylemiştim.
Mustafa, yok Ali Çavuş amca, yok dedi. Ben dün bir çiçek gördüm ki tarlada. Ali valla şu iki elim kadardı büyüklüğü. Ben hiçbir tarlada bu kadar büyük çiçek görmedim. Yakında öyle çiçekler dökecek, öyle bir pamuk açacak ki şıkırdım gibi. Geçen gün buradan bir atlı geçiyordu. Dizgini de eğeri de som sırmaydı. Lenger şapka da giymiş, altın köstek de takmıştı. Kösteği de yarım okka çekerdi. İşte o adam dedi ki, bravo çocuklar, böyle bir pamuğu ben ömrümde tüm Çukurova'da görmedim. Yakında ambarlarınız dolacak. Sen hiç küşümlenme Ali amca, yakında ambarlar dolacak. Mehmet de, sen ne diyorsun baba dedi, varsın aşırı gitsin daha iyi. Sen açan çiçeği bir görsen parmağın ağzında kalır, güne bakan çiçeği kadar.
Ali Çavuş üstelemedi. İnşallah çocuklar, inşallah dediğiniz olur. İnşallah olur da, hiç aklım kesmiyor ya dedi, onlardan ayrıldı. Çocukların umutlarını daha çok kırmak istemiyordu. Varsınlar oyunlarını başka bir umut kapısı bulana kadar sürdürsünler dedi kendi kendine. Ali Çavuş'tan sonra çocuklara öğütler başladı. Tarlaları aşırı gitmişti. Bir tutam pamuk bile alamayacaklardı. Sonra alaylar, aşağılamalar. Deli Poyraz da onlara yüzlerine karşı sövdü. Çocuklar da ona söverek karşı koydular. Deli Poyraz onların üstlerine gözlerinden yalımlar saçarak yürüdü. Eline geçirebilseydi ikisini de bacaklarından tutup ikiye ayıracaktı. Çocuklar onu öylesine bir taş yağmuruna tuttular ki bu hırsız oğlu hırsıza bir adım bile attırmadılar. Bir gün tarlada tam 23 tane çiçek saydılar, 3 tane de elma. Bu sevinci bütün çocuklar köye yaydılar. Düşmanlar şom ağızlılar yakında göreceklerdi pamuğu. Her kozadan yarım kilo pamuk alsınlardı da görsünlerdi onlar. Birazcık kırılmış umutları bu 23 çiçek, 3 elmadan sonra tam yerine gelmiş, sevince, kıvanca, umuda batmışlardı. Bundan sonra sabah akşam tarladan ayrılmadılar. Bir sabah gelecek göreceklerdi ki tarla tepeden tırnağa çiçeklerle donanmış. Sonra elmalar, sonra da tarla kar yağmış gibi apak kozalardan pamuklar sarkmış. Bütün köyün çocukları tarlaya girecekler, birkaç günde pamuğu toplayacaklardı. İyi ki bugünlerde yağmur yağmıyordu. Allah yüzlerine bakıyordu da yoksa yağmur gül gibi açılmış pamukları yere dökecek, güzelim pamukları toprağa, çamura bulanacaktı. Gittiler geldiler, ne 23 çiçekten başka çiçek gördüler, ne de 3 kocaman elma pamuk açtı. Yemyeşil yumruk gibi dallarda öylece kala kaldılar. Tam bu sırada onları yürekten yaralayan bir olay oldu. Kale boynundan bir de gördüler ki ne görsünler. Köyün çobanı güttüğü sığırların hepsini tarlaya sürmüş. Kale boynunda bir çığlık koptu. Başta Mustafa ile Mehmet, arkasından olayı gören duyan bütün çocuklar tarlaya koştular. Önce bütün sığırları tarladan hemen sürüp çıkardıktan sonra çobanı yakaladılar. Çoban elindeki değneğiyle kendini savunmaya çalıştıysa da ne mümkün. Gözü dönmüş çocuklar onu yere yatırdılar. Yer misin yemez misin? Çobanın pestilini çıkardılar. Çoban yerde yattı kaldı. Onlar da sığırları ta adacanın arkasına sürdüler. Akşam olunca da çoban muhtara şikayete geldi. Ayakta duramıyordu. Muhtar Ali Çavuş'a başvurdu. O da çoban da sığırları çocukların tarlasına sokmasaydı diye çocukları tuttu.
Yahu Ali Çavuş, sen de mi o delilere uyuyorsun? Bilmiyor musun ki pamuk aşırı gitti. Bundan sonra hiç pamuk olur mu?
Olur, belki de olur diye diretti Ali Çavuş. Size ne? Allah bu, belki de çocuklara öyle bir pamuk verir ki. Siz hiç gördünüz mü bugünlerde pamukların çiçek açtığını? Şimdi tarlada 23 tane çiçek, 3 tane de elma var.
Seni de bu çocuklar delirtmişler diye muhtar öfkeyle Ali Çavuş'tan ayrıldı.
23 çiçek de döküldü. Yerlerinde küçücük elmalar kaldı. Elmalar bir türlü büyümüyorlar. O 3 elma da bir türlü açmıyordu. Günler sonra elmalardan birinin çatlaması, çatlaklardan ak pamukların gözükmesi onların yüreklerine su serpti. Güz ayları bitti, kış geldi çattı, pamukların yaprakları, gövdeleri kızardı, koyu mora döndü, mora dönmüş yaprakların bir kısmı sarardı, döküldü. Çocuklar tarlanın başında üşüyerek büzüldüler, umutları kırıldı. Yaprakların dökülmesi onları çok etkilemişti. O bir tek çatlamış elma da bir türlü açmıyor, öteki 23 elma da büyümediği gibi kuruyup buruşuyordu. Yan yana oturmuşlar, dizlerini kolları arasına almışlar, birbirlerinin yüzüne bakamıyorlardı. Kırağı yağmış tarlalarından da yoğun bir buğu yükseliyordu. Neden sonra Mehmet başını yukarı kaldırdı. Mehmet dedi. Mehmet aldırmadı, başı dizlerinin üstünde öyle duruyordu. Mehmet, sesi yılgın, umutsuz, kederliydi. Mehmet, elmalar kurudu. Öteki yarılmış elma da patlamadı, çiçekler de hiç yok. Mehmet başını kaldırdı, göz göze geldiler. Göz göze gelir gelmez de ayağa kalktılar, yola düştüler. Sallanıyorlar, sarhoşlar gibi yalpalıyorlardı. Oradan ırmağın kıyısına vurdular, birbirlerinin yüzlerine bakamıyorlardı. Ancak karanlık bir iyice çöktükten sonradır ki köye döndüler. İkisi de yemek yemeden yataklarına girdiler. Ağızlarını bıçak açmıyordu. Evdekiler onların hallerinden anladılar. 52. ayrımın sonu. Sayfa 593.